Merhabalar, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de yaşanmış iki trafik kazasına ve sonrasında yaşanan yani birbirinden çok farklı hukuki süreçlere bakacağız.
Evet, elimizde bu iki vakayı karşılaştıran adalet sisteminin işleyişi hakkında da ciddi sorular sorduran bir yazı var.
Aynen. Amacımız da bu iki olayı biraz deşmek. Hani sistem farklı durumlarda nasıl işliyor, ne gibi sinyaller veriyor, bunu anlamaya çalışmak sizinle birlikte. İsterseniz kamuoyunun daha çok bildiği davayla başlayalım. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı kaza.
Evet, o olayı hatırlıyoruz. Bir yıl kadar önceydi, İstanbul'da olmuştu.
Kınık'ın kullandığı araç bir motosiklete çarpıyor. Maalesef motosikletin arkasındaki 17 yaşındaki genç Batın Barlas Jack'i hayatını kaybediyor.
Çok trajik. Sürücü ve bir de yaya vardı sanırım yaralanan.
Evet, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve kaldırıma savrulan motosikletin çarptığı Muammer Kızıl da yaralanmıştı.
Peki hukuki süreç nasıl işledi bu davada? Biliyoruz ki adli tıp raporu Kınık'ı %100 kusurlu buldu.
Evet, tam kusurlu.
Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçu. Yani 2 yıldan 15 yıla kadar hapis sistemi söz konusuydu.
Ama ilginç bir nokta var değil mi? Gözaltı süresi çok kısaydı.
Aynen öyle. Sadece bir gün gözaltında kaldı Kınık. Ve duruşmalar da basına ve izleyicilere kapalı yapıldı. Bu da önemli bir detay tabii.
Sonunda ne karar çıktı peki?
Ceza verildi. 4 yıl 2 ay hapis cezası.
Ama
Ama işte işin ilginç yanı bu cezaya rağmen tutuklanmadı.
tutuklanmadı. Yani adli kontrol tedbirleri devam ediyor.
Evet, yurt dışı yasağı, karakola imza verme gibi tedbirler ve ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulması kararı verildi. Ama fiilen hapse girmedi henüz.
Tamam, bu tabloyu bir kenara koyalım şimdi. Gelelim Ankara'daki diğer kazaya. Burada durum çok daha farklı.
Evet, bambaşka bir hikaye.
Olayın merkezinde 4 kişilik ailesini geçindiren yani sıradan bir vatandaş, bir depo sorumlusu var. İş çıkışı evine dönerken
Arkadaşlarıyla birlikte sanırım.
evet, arkadaşlarıyla arkadan bir çakarlı araç geliyor. Hani şu tepe lambası olanlardan. Hem çakar yakıyor hem sürekli korna çalıyor. Bayağı bir sıkıştırıyor trafikte.
Hatta daha kaza olmadan araç içinden 112'yi arayıp ihbarda bulunmuşlar galiba.
Aynen öyle. Depo sorumlusunun arkadaşı 112'yi arıyor. Aracın plakasını verip trafik güvenliğini tehlikeye atıyor diye ihbar ediyor. Kaza nasıl oluyor peki? Depo sorumlusu hani kontrollü bir şekilde yol vermeye çalışırken
Hızla gelen diğer araç duramayıp çarpıyor.
evet, depo sorumlusunun aracının sol arka kapı ve çamurluğuna çarpıp durmadan devam ediyor. Yani vurup kaçıyor aslında.
Anladım. Depo sorumlusu ne yapıyor peki?
O da güvenli bir yere çekip hemen 112 ve polisi arıyor. Saat 18.40'ta polis bir tutanak tutuyor.
İlk tutanak bu, değil mi?
Evet, ilk tutanak depo sorumlusunun beyanı var. Plakasını aldığım araç çarpıp kaçtı, maddi hasar var diyor. Polis de kusur tespiti yapamadık, dosyayı merkeze gönderiyoruz diyor. Depo sorumlusu da bunun üzerine evine gidiyor.
Ama işte işler tam burada karışıyor, acayip bir şekilde. Aynı akşam depo sorumlusunun kapısına polis dayanıyor.
Nasıl yani?
Hakkınızda şikayet var denilip karakola çağrılıyor ve gözaltına alınıyor.
Gözaltına mı alınıyor mağdur olan kişi?
Evet, ve ertesi gün savcılık önce bir ay ev hapsi veriyor, sonra o bitince de karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uyguluyor.
Üstüne bir de ev hapsine çarptırılıyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Var tabii. İşte kaynağımıza göre işin diğer yüzü ortaya çıkıyor. Meğer o çakarlı aracın sürücüsü de kaza yerinden biraz ileride, yaklaşık 200 metre sonra durup polisi aramış. Ve saat 18.42'de, yani ilk tutanaktan sadece 2 dakika sonra ikinci bir tutanak tutulmuş.
2 dakika sonra. Peki o tutanakta ne yazıyor?
O tutanakta çakarlı aracın sürücüsünün beyanı var. Diyor ki, depo sorumlusu kontrolsüz şerit değiştirip benim aracıma çarptı ve kaçtı.
Tam tersini söylüyor yani.
Aynen. Ve bu ikinci tutanakta polis depo sorumlusunun olay yerini terk ederek trafik kanununu ihlal ettiği tespitini yapıyor. Üstüne üstlük çakarlı aracın sürücüsü depo sorumlusundan hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi de olmuş.
Vay canına. Peki depo sorumlusunun avukatı ne diyor bu işe?
Avukat tabii ki itiraz ediyor. Diyor ki, İki tutanak çelişkili. Araçlardaki hasara bakın. Asıl olay yerini terk eden karşı taraf. Hakaret falan da yok. Ev hapsi anayasaya aykırı, Yargıtay kararlarına aykırı, müvekkilim işini kaybedecek diyor.
Hatta özel bir izin bile istemiş sanırım.
Evet, kardeşinin düğününe katılması için bile izin istemiş ama nafile. Bütün talepler reddedilmiş.
İşte şimdi sormak lazım. Bu iki vaka. Bir yanda ölümlü kaza, %100 kusur, hapis cezası ama tutuklama yok. Diğer yanda vur kaç mağduru, çelişkili tutanaklar ve sonuç, ev hapsi. Bu muazzam farkın sebebi ne olabilir?
İşte tam bu noktada kaynak makale çok kritik bir bilgiyi, daha doğrusu bir iddiayı ortaya atıyor.
Nedir o?
O Ankara'daki kazaya karışan çakarlı aracın çok üst düzey bir yargı organının, yani oldukça etkili ve yetkili bir yöneticisine kayıtlı olduğu söyleniyor. Aracı kullanan da o yöneticinin oğluymuş.
Oo. Yani kaynak aslında şunu mu ima ediyor? Süreçte kişilerin kimliği olayın kendisinden daha etkili olmuş olabilir mi?
Kaynağın iddiası bu yönde. Yani Kınık davasındaki o sonuçlarla, ölüm var, tam kusur var, kapalı duruşma, tutuksuzluk, henüz yatılmayan ceza, depo sorumlusunun yaşadıklarını mağduriyet, çelişkili raporlar, ev hapsi yan yana koyunca ister istemez bu soru akla geliyor tabii.
Peki tüm bunlar dinleyicilerimiz için ne anlama geliyor? Yani bu derinlemesine incelemede gördük ki elimizdeki kaynağa göre sonuçları geceyle gündüz gibi farklı iki kaza var.
Biri tanınmış bir ailenin ferdiyle ilgili, diğer ise yüksek rütbeli bir yargı mensubunun yakını ile sıradan bir vatandaş arasında. Tekrar altını çizelim, biz burada sadece kaynaktaki bilgileri ve yapılan karşılaştırmayı aktarıyoruz. Kaynak bu iki olayı yan yana koyarak aslında bir eşitsizlik ihtimaline, hatta kendi deyimiyle bir üstünlerin hukuku durumuna işaret ediyor olabilir.
Yorumu size bırakıyoruz tabii.
Kesinlikle. Değerlendirmesi size ait.
Ve sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım o zaman. Acaba bu tür spesifik vakaların ötesinde, hani böyle görünüşte basit olaylar, içinde yaşadığımız sistemlerdeki daha derinlerde yatan bazı yapısal sorunları, belki eşitsizlikleri ne kadar ortaya çıkarıyor olabilir? Şöyle bir etrafımıza baktığımızda başka hangi alanlarda benzer örüntüler görebiliriz acaba?